Ayrım 5.
Zengin tüccarların oluşturduğu kent aristokrasisi yönetimi, ekonomik gelişmenin sürdüğü dönemde özel çıkarlarıyla kamu çıkarlarını dengeli bir biçimde yürüttüyse de, 13. yüzyılın sonlarına doğru artan ekonomik krizle karşısında işçileri loncaları buldu. 11. yüzyılın başında söylenmiş, şimdi bizim tek sezarımız paradır sözü asıl şimdi için geçerliydi. Özellikle tekstil endüstrisinde ücretli işçilerin belirmesiyle sınıf savaşı çok farklı bir biçimde kente giriyordu. Endüstri birçok yerde rekabeti engellemiş ve daha çok yerel pazara mal yetiştiren usta-kalfa-çırak ilişkisi üzerine kurulu lonca düzenini aşıyor, ihracata yönelik üretimi yürüten büyük tüccarlar toplumun geleneksel yapısını yıkan kendi kurallarını koyuyorlardı. Kent içinde değişik grup ve sınıflar arasında değişik ittifaklarla bir mücadele yaşanırken, kentle kır arasındaki uçurum da gittikçe büyüyordu. Duvarlar arkasındaki zenginliği ve ayrıcalıklarını hiç kimseyle paylaşmak istemeyen burjuvalar, çok değil birkaç yüzyıl önce içinden çıktıkları kırsal toplumu küçümsemeye, köyü yalnızca bir ham madde ambarı gibi görmeye başlıyor ve günümüze kadar devam edecek kentli, uygar, köylü, kaba ayrımını yerleştiriyorlardı. İtalya'da yurttaş statüsünü elde etmek köylülere yasaklanıyor, kent bazı özel durumlar dışında feodal güçlere karşı kırsal kesimde kendine müttefikler arama yerine köylü ayaklanmalarına bu güçlerle birlikte karşı çıkarak düzeni savunuyordu. George Stubbe, dirgenlerin vergiye, aşara, feodal haklara karşı her yükselişinde kentin ileri gelenleri köylüleri bastırmak için yardıma koşmuşlardır diyor. Bu tarihçiye göre eski rejim döneminde devrimci tohumu kentsel çevrede aramamak gerekir. O surların öte yanında tarlalarda, otlaklarda bulunmaktadır. Kentler sarıldıkları çıkarlarına kırsal alan karşısında olduğu gibi birbirlerine karşı da sonuna kadar savunuyordu. Güçlü kentler güçsüz komşularına saldırıyor, rakipleri karşısında üstünlük sağlamak için paralı askerler tutuyordu. İrili ufaklı bir kentler mozaiğini andıran bölgeler kapitalizmin gelişmesine de engeldi. 12. yüzyıldan itibaren bir yerden bir yere gitmek, geçiş parası ödemek zorunluluğu olan noktaların artmasından dolayı gittikçe zorlaşıyordu. 12. yüzyılın sonunda Rin boyunca geçiş parası ödenen 19 nokta varken, 14. yüzyılda bunların sayıları 3 kat artmıştı. Yolcu hemen her 10 kilometrede bir geçiş parası ödemek durumuna gelmişti. Bütün bu duvarların içinde ve kentler arasında yaşanan mücadeleden kazançlı çıkan tek güç monarşi oldu. Kalfaların tehdit ettikleri ustalar, mal ve paralarının dolaşımının güvence altına alınmasını isteyen büyük tüccarlar, komşu kentin saldırısından ya da senyörlerin ağır vergilerinden korunmak isteyen kentler, hepsi kralın yardımını aradılar. Giderek güçlenen monarşilerle kentlerin özgür yurttaşları biraz da kendilerinin yardımıyla kurulan güçlü devletlerin uyrukları haline dönüştüler. Kentler belki çözüm bulabilecek, bağımsızlıklarını yitirmeden bir birlik içinde toplanabilecekken prensin kentleri haline geldiler. Yeni bir biçimde beliren devlet artık kargaşaya son verecek, ülkenin bütününde düzeni sağlayacaktı. Kentler yalnızca İsviçre ve Hollanda'da özelliklerini kaybetmeden, dışarıdan merkezi bir iktidarı işe karıştırmadan ve çevredeki kırsal alanları da dışlamadan bir birliğe ulaşabildi. İktidarın merkezileşmesiyle prens eski güçlü feodallerden farklı olarak bölgesinde barış ve düzeni sağlamak için bizzat kendi dolaşmıyor, çok daha geniş bir alanı ve kalabalık bir nüfusu denetlemek için bir memur ordusu kuruyordu. Prense artık bir bürokrasi ve ordusuyla bir merkez, bir başkent gerekliydi. Yıllar sonra bu başkentlerden birinde bürokrasi ve ordu sürülüp komün kurulunca, protoncu Richard, kaçan bir fırsatı yeniden bulmuşçasına proletaryaya 11. yüzyılın komünlerinin parlak dönemini hatırlatıyor, Roma hukukunun da etkisiyle bunların nasıl merkezci bir iktidarın eline geçtiğini açıklıyor ve onları gerçek bir federatif sistem kurmaya çağırıyordu. Monarşi gelişiyor, caddeler genişliyor. Mutlakiyetçi devlet, feodal anarşi ve kentsel anarşiye son verip düzeni sağlarken, kentler de yeni iktidar biçimini yansıtan bir biçimde yeniden düzenleniyordu. Bürokrasinin ve ordunun gücü, kente yerleşmeye başlayan monotonluk ve tek biçimlilikte okunuyordu. Eski kentin yapıları, sokakları, yeni iktidarın prenslerini, bürokratlarını, ordularını barındıramaz, taşıyamazdı. Monarkların ülkelerindeki kiliseyi kendilerine bağlayarak eski despotları hatırlatmaları gibi kentlerde birbirini dik kesen uzun ve geniş caddeleri, garnizonlarıyla eski mutlakiyetçi dönemlerdeki modellerini bu kez çok daha iddialı olarak yeniden keşfediyordu. Kent yine bir gösteri yerine dönüşüyor, borazan ve trompet sesleri ortaçağ kentlerinin çan sesinin yerini alıyordu. Askerler daralıp genişleyen, kıvrılan sokaklarda gösteri yapamazlardı. Düzenli ve etkili bir geçit için geniş bir meydan ya da geniş ve düz bir cadde zorunluydu. Alberti, ana yolları tali yollardan ayırıyor ve birincileri militer yollar olarak adlandırıyordu. Yeni topluma uygun görünmeyen, ortaçağ kentlerinin eğri yolları hakkında herhalde yüzyılımızın bir ütopist şehircisi gibi düşünülüyordu. Eğri yol, eşeklerin yoludur. Doğru yol, insanların yolu. Le Corbusier. Ortaçağ kenti, biçimlenmeye başlayan yeni düzenden farklı olarak, hem alanı hem de nüfusu bakımından değişmeye, gelişmeye kapalı olarak düşünülmüştü. İnsanlar ufuklarına sınır koyan surların arkasında her şeyiyle belirlenmiş bir dünyada yaşıyorlardı. Surlar stratejik rollerinin ötesinde sembolik bir anlam taşıyordu. Akşam olup kapılar kapanınca insanlar kötülükten yani dışarıdan uzak, Jung'un annelik sembolü olarak gördüğü kentte güvenlik içindeydiler. Bu kentlerde katedral ve belediye dışında yapılar büyük boyutta değil, meydanlar geometrik merkezden ve biçimden uzaktı. Orta çağda Camillo Sitte'nin özellikle belirttiği gibi katedral kentin içine girmiş durumdaydı. Bu dönemin estetik anlayışına uygun olarak sürpriz aranıyordu. Katedraller ancak 16. yüzyılda önleri açılıp onları saran yapılar yıkılarak uzaktan seyredilebilecek, çevresinden yoksun bir obje haline geldi. Katedrale sakin bir ırmağın akışı gibi kıvrılarak ulaşan orta çağın dar sokakları da düz geniş caddelerin monotonluğundan uzak kendini izleyenlere ard arda uyarıcı ilginç şeyler ve dinlenmek için zaman veren yerlerdi. Orta çağ kentlerinin gelişmeye ayak uyduramayan toplumsal yapısı gibi maddi yapısı da gelen düzenin değerleri karşısında çöktüler. Bu kentlerin güvenlik içinde yaşamak için kıskançlıkla korunan kapalı yapısı, yükselen monarşilerin engel tanımayan, yayılmak isteyen politikaları ve ideolojileri karşısında tutunamadı. Orta çağ kentinin organik gelişimi yerini Rönesans'la başlayıp Barok dönemde giderek gelişen bir geometrik planlamaya bıraktı. Mimari ve şehircilikte biçimsel bir düzenlilikten uzak bir anlayış yerini perspektif yasalarına sıkıca sarılmış, ağaçları budayarak onları bile cansız bir süs eşyasına dönüştürmek isteyen bir stil aldı. Barok despotizminin kendi ölçüsüne göre bir dünya kurmak saplantısı vardı. Yapılar, sokaklar, ağaçlar, hatta insanlar onun ölçüsünden geçmeliydi. Yeni düzen, yeni bir mekan ve zaman anlayışıyla geliyordu. Geometrik mekan ve artık varlıklı sınıfın apartmanlarında vazgeçilmez hale gelen saatin, dakiklikle ölçtüğü anlardan, saniyelerden, dakikalardan oluşan zaman. Yeni bir varoluş anlayışı ifadesini paranın, perspektifin, mekanize zamanın soyut değerlerinde buluyordu. Mutlak monarşilerle ordunun, bürokrasinin ve bunlara dayanan endüstriyel ve mali kapitalizmin taşıyıcısı olduğu bir ideoloji, disiplin, düzen, dakiklik üzerine kurulu bir ideoloji toplumun her alanına damgasını vurmaya başlıyordu. Sürekli ve düzenli orduların ortaya çıkışı, günümüze kadar uzanan bir biçimde, diğer kurumlara model olmaları yönünden herhalde en önemli yenilikti. 16. yüzyıldan itibaren ordunun gereksinimlerini karşılayacak atölye ve depolar başkentlerde hızla çoğalıyor, sayıları giderek artan askerleri barındıracak, besleyecek ve eğlendirecek yapılar ve sokaklar kente alışılmadık bir görünüm veriyordu. Ordu toplumda hızla o derece önem kazanıyordu ki 1740'da Berlin'in nüfusunun 1/4'ünü 21.309 askeriyle garnizon oluşturuyordu. Rönesans döneminde kentin bütününü ya da parçalarını ilk kez bir plan üzerinde tasarlayanların çoğu asker mühendisti. Bu ilk şehircilerin uyguladıkları radyal plan her şeyden önce askeri amaçlara cevap veriyordu. Geometrik bir merkezden çevreye yayılan yollar olarak düşünülmüş bu plana göre kurulmuş bir kentte merkeze konacak bir top bu merkeze açılan bütün caddeleri denetim altında tutabilirdi. İleride değineceğimiz gibi Haussmann 19. yüzyılda Paris'i yıkıp yeniden yaparken de bu askeri kaygılar ön plandaydı. Bugün otomobillerin doldurduğu geniş caddelerin açılması çoğu zaman sanıldığı gibi bir ileri görüşten değil, daha çok bir ileriye atıştan kaynaklanıyordu. Yeni kent planlarında ana yollar merkeze, prensin sarayına ulaşıyordu. Filarete'nin Francesco Sforza için tasarladığı ideal kentte, Sforzin'de, prensin sarayı, katedralin tam karşısına yerleştirilmişti. Dürer, daha ileri giderek ideal kentinin merkezinde yalnızca prensin sarayına yer verecekti. Böylece Michel Rago'nun sözleriyle kentin dünyevileşmesi gerçekleşti. Kentin merkezine bakarak dönemin ideolojisini okumak mümkündü. Nitekim 19. yüzyılda Claude Nicolas Ladoux'un kenti de endüstrinin kızı ve annesi olan fabrikayı merkeze almıştı. Toplumu selamete çıkaracak kurum şimdi kilise ya da prensin sarayı değil, fabrikaydı. Yok ülkenin sıkıcı kenti. Alberti'den Leonardo Vinci'ye Rönesans mimar ve şehircileri rasyonel ve simetrik kentleriyle epeyce ütopisttiler. Rönesans'ın ütopistleri de Mordan, Campanella'ya hepsi birer mimar şehircidir. Ütopistler insanın çevresiyle biçimleneceğine inandıklarından tasarladıkları ideal topluma önce bir ideal kent kurmakta işe başladılar. Bu ideal kentlerin hemen hepsi kağıt üzerinde kaldı. Çünkü toplum ideal toplum olmayı her zaman reddetti. Fakat ütopistlerin kentleri günümüze kadar meslekten mimar şehircileri etkilemeye devam etti. Le Corbusier'ın Marsilya'da yaptığı konut birimi, Fourier'ın Flanester'i gibi 1600 kişi için düşünülmüştü. Sitelerin çöküşünün Platon'a devleti yazdırması gibi 15. ve 16. yüzyılların toplumlarının yaşadığı kriz de Thomas More'a Ütopya'yı yazdırdı. Batı Avrupa'da ticaret ve endüstri merkezi olarak büyüyen kentlerde eski meslek örgütlerinin çözüldüğü üretimde ilk makinelerin kendini gösterdiği, kırsal alanların boşaldığı bu yüzyıllar, sanat ve bilimde gözlenen zenginliğin arkasında halkın da büyük bir yoksulluğu yaşadığı bir dönemdir. More'un İngiltere'si ilk sermaye birikiminin şiddetle olan ilişkisini en iyi sergileyen ülkeydi. Dokuma endüstrisinin gereksinimi olan yünün karşılanması için ekilen toprakların otlaklara çevrilip köylülerin yerlerinden edilmesiyle kentler evsiz, ateşsiz on binlerce insanın istilasına uğruyordu. More'un koyunların insanları yediği ülke olarak tanıttığı İngiltere'de bu başıboşları disiplin altına almak için 7. Henry döneminde alınmaya başlanan önlemler Marx'ın Kapital'de anlattığı gibi 8. Henry'nin bunlardan 72 binini idam etmesine varacak derecede acımasızdı. Kırbaçlanan, kulakları kesilen, kızgın demirle dağlanan, asılan bu insanlar yalnızca İngiltere'de değil, bütün Batı Avrupa'da giderek büyüyen atölyelerde sokulup, iş sahibi yapılarak disiplin altına alınmak istendi. Zenginin daha zenginleşip, yoksulun daha yoksullaştığı bu yüzyıllarda da umutsuzluğun, güvensizliğin ve yoksulluğun tırmandığı her dönemde olduğu gibi, kıyametin atlıları yine sahneye çıktılar. Açlığın, vebanın, şiddetin önüne kattığı yığınlar, kentleri kuşatarak zamanı geldiğine inandıkları yoksullara vaat edilmiş yeryüzü cennetini kurmaya yöneldiler. Rönesans'ın diğer hümanistleri gibi More da bu adaletsiz dünyadan şikayetçiydi. Tasarladığı dünya çağının kötülüklerden uzak, iyi yönetilen, adil yasaların yerleşmiş olduğu, adaletsizliğin kaynağı olarak gördüğü servet düşkünlüğünün ve cahilliğin ortadan kalktığı ve bir kez kurulunca insanların içinde sonsuza kadar mutluluk içinde yaşayacakları mükemmel bir dünyaydı. Ütopya'yı yazarken More'un aklında Platon'un devletinden başka yeni dünyadan gelmeye başlayan bilgiler de vardı. Keşiflerle ortaya çıkan yeni dünya uygarlıkları Avrupalıya çok önemli bir şeyi kendi modellerinin tek olmadığını, başka modellerin de mümkün olduğunu göstermişti. Okyanusun öbür yanında da insanlar yaşıyor ve bu insanlar ne Solon'u, ne Aristo'yu, ne Aziz Thomas'ı tanımadıkları halde toplumlar oluşturmuşlar, kentler kurmuşlar, farklı bir ekonomik ve yönetim sistemi geliştirmişler, yasalar koymuşlardı. Amerika'ya ayak basan İspanyollar, rasyonel, geometrik bir biçimde kurulan İnka İmparatorluğu karşısında şaşkındılar. Avrupa'nın geçirdiği serüveni yaşamamış bir dünyada rasyonel bir düzen mümkündü. 15. yüzyılın başında İnka Yupanqui tarafından kurulan bu imparatorluk gerçekten bir ütopyayı andırıyordu. Ülke belli sayıda insanın yaşadığı bölgelere ayrılmış, yiyecek ve konutlarda tek biçimlilik benimsenmiş, devlet ambarları ve mağazaları kurulmuştu. Hastalar ve 60 yaşın üstündekiler dışında herkesin çalışmak zorunda olduğu bu ülkede her şey o kadar iyi planlanmıştı ki, körlere bile işsiz kalmamaları için mısır tanelettiriliyor, evlilikler görevlilerin denetiminde gerçekleşiyordu. Başkent Cusco'daki büyük tapınağı ve kutsal bahçeyi süsleyen her şey altından olmasına rağmen, İnkalar lüksten ve gösterişten uzak sade bir hayat yaşıyorlardı. Avrupalının karşısında büyülendiği bu toplum o biçimde yönetiliyordu ki, çağdaşlarının ifadesiyle burada ne hırsız, ne tembel, ne bir ahlaksız, ne de zina yapan bir kadın vardı. İnkalarda gözlenen birçok kurma, Mor'un Ütopyası'nda da yer verilmişti. Nüfusun aritmetik bölünmesi, ekonomideki devletçilik, lüks ve gösterişten uzaklık ve benzeri, Thomas More'da akşam saat 8'de yatağa sokup, sabahın 4'ünde kaldırdığı Ütopyalılara çalışma zorunluluğu getirmişti. Ütopya kentleri de bu düzenli hayatı yansıtan biçimde düşünülmüş, ülkedeki 54 kent birbirinin aynı olarak kurulmuştu. More'un sözleriyle bir Ütopya kentini bilen hepsini bilirdi. Biz bu sözlerden kalkarak bir Ütopyalıyı tanıyanın bütün Ütopyalıları tanıdığında söyleyebiliriz. Bu birbirinin aynı kentlerdeki, birbirinin aynı evlerde oturan, birbirinin aynı insanların yaşadığı eşitler sitesi bütün çekiciliğine rağmen Ütopistlerin çoğu zaman unuttukları özgürlüğün eksikliğinden dolayı yine hemen bütün Ütopyalarda olduğu gibi monoton bir sistemdi. More'un Ütopyalılara her 10 yılda bir ev değiştirtmesi de bu monotonluğu kırmamaktadır. İçlerinde aynı eşyaların bulunduğu, birbirinin aynı evlerin birinden diğerine taşınmanın neresi değişikliktir? Ayrıca bu taşınılacak evlerin kura ile belirlenmesinin anlamı nedir? Aynı şeyi düşünmek isteyen insanlara yönelik referandumun pek bir anlam taşımaması gibi, eşit insanlara eşit şeyleri kura ile paylaştırmak da hepten anlamsız bir uygulama değil midir? İnsanlar ütopyaları gerçekleştirmemişlerdir. Çünkü insanlar ütopyada çizildiği gibi ne her zaman erken yatıp erken kalkmak, ne boş zamanlarında yalnızca müzik dinleyip satranç oynamak, ne 2 yılda bir verilen birer keten ve yünlü elbiseyle yetinmek, ne evlenmek için 18-22 yaşlarını beklemek, ne de ütopistlerin çizdiği kentler ve evlerde yaşamak istemişlerdir. İnsanlar peteklerin kendilerine göre olmadığını bildiklerinden farklı kentler, farklı evler kurmuşlar, yaş sınırını tanımadan sevişmişler, süslenmişler, avarelik yapmışlar, geç yatıp geç kalkmışlar ve bu yüzden de ütopistleri her zaman çok kızdırmışlardır. Bugün aynı biçimde Avrupa'nın bir kentinde eski bir mahallede hiçbir konforu olmayan tek odasını bırakıp kendisine aynı kira karşılığında önerilen banyodaki 3 odalı konforlu apartmana taşınmayı reddeden yaşlı kadında bilmem hangi köyde kendisi için yapılan dağ başında yan yana sıralanmış güzel 2 oda, 1 salon, tuvalet, banyoya bakmayıp gözü yine kerpiçten evinde olan köylük kadında hep çağdaş ütopistleri kızdırmaya devam etmektedirler. Kızdırmaktadırlar çünkü onlar için bu evden başka her şeye benzeyen yerlerin neresinin insanlara çekici geldiği bir bilmecedir. İnsanlara bu konforsuz yerler daha çekici gelmektedir. Çünkü yaşadıkları mekanın onlar için konfordan öte bir anlamı vardır. Yaşlı kadın direnmektedir. Çünkü odasıyla birlikte komşularını, mahallesini, tarihini terk etmek zorunda kalacaktır. Köylü direnmektedir. Çünkü yan yana dizilmiş beton, küp evler, işlevsel olmamaları bir yana, belki getirdikleri geometrik düzenle 1000 yıldır içinde yaşanılan kültüre ve doğaya ters düşmektedir. Kötü uygulamalar bir yana, insanlar sırasında Le Corbusier gibi çığır açmış bir mimar şehircinin evlerinde bile oturmak istememişlerdir. Le Corbusier'ın 1926'da Bordeaux yakınlarında Pessac'ta yaptığı işçi sitesine 40 yıl sonra bakıldığı zaman insanların bu modern mimari örneğini yine bildikleri gibi değiştirdikleri görülmüştür. Mimarla mimarın çizdiğinde oturacaklar arasında uçurumu yine en güzel biçimde Le Corbusier açıklamaktadır. Her zaman haklı olan mimar değil, hayattır. Çoğu zaman ilericilik adına iddia edildiği gibi en iyi mekan düzenlemesi örneği yataklı vagon değildir. Endüstri kenti. 16. yüzyıldan itibaren kırsal alanlara yerleşen endüstri tesisleri böylece hem kentin lonca kurallarından yerine getirmek zorunda oldukları hayır yardımlarından kurtulmuş oluyor, hem de hiçbir örgütün koruması altında bulunmayan çok düşük ücretle çalıştırabileceği işçiler buluyordu. Özellikle İngiltere'de dokuma endüstrisinde görüldüğü gibi hidrolik enerji kullanan bu tesisler bedava bir enerjiyi de kolaylıkla kullandı. Endüstrinin bu dağınık vaziyeti buharlı makinelerin kullanılmaya başlamasıyla değişmişti. 19. yüzyıldan itibaren küçük tesislerin yerini alan büyük fabrikalar giderek yeni enerji merkezleri etrafında toplanırken, geçen yüzyıllarda olduğundan çok daha hızlı biçimde kente göçen işçi ve işsizler ordusu da fabrikaların etrafında yerleşmeye başladı. 1830'dan sonra yaygınlaşan demir yolları büyük kentlerin merkezine kadar ulaşırken enerji ve ham madde gereksinimini kolaylıkla sağladığından geçtiği bölgeleri de yeni endüstri merkezlerine dönüştürdü. Endüstriyel kapitalizmin en hızlı geliştiği İngiltere'de 1685'te 6000 olan Manchester'ın nüfusu 1801'de 72.215'e, 1851'de ise 303.282'ye varıyordu. 1801'de 864.845 kişiyi barındıran Londra, 40 yıl içinde 1.873.676 nüfuslu dev bir kent olmuştu. Londra'nın nüfusu 1891'de 4.232.118'i bulacaktı. Endüstri devrimi, kent ve kırsal alanlar arasındaki ilişkiyi öncelikle kıyaslanmayacak biçimde alt üst ediyordu. Bu yeni toplumun nasıl doğduğu konumuzu doğrudan ilgilendirmemekle birlikte şiddetin bu doğumdaki yeri özellikle hatırlanmalıdır. Marx, şiddet ekonomik bir etmendir diyordu. Dokuma endüstrisinin yarattığı zenginliğin altında yurtlarda toplanıp fabrikalara taşınan, sırasında kırbaçlanarak, zincire vurularak çalıştırılan 7-14 yaşlarındaki kimsesiz binlerce çocuğun ince ve çevik parmakları, birkaçının intiharı, evet intiharı vardı. Sermaye birikimi hızlanırken iki vardiya çalıştırılan çocukların yatakları hiç soğumuyordu. Batı Avrupa'da 19. yüzyıla gelene kadar birkaç yüzyıldır ticaretle zenginleşerek toplumda her alanda sesini yükseltip değerlerini benimsetmek isteyen burjuvazi nihayet endüstriyel kapitalizmle kendisini başından beri rahatsız etmiş olan engelleri bu kez tamamen ortadan kaldırıyordu. 19. yüzyıla gelindiğinde burjuvazinin önünde artık ne birkaç yüzyıldır ortadan kalkan serveş ne de devrimle tamamen son bulmuş loncalar vardı. Artık çoktan topraksız kalmış köylüler ve makinalı üretimin hünerleriyle birlikte örgütlerine de son verdiği işçiler, karşılarındaki kapitalistlerle nihayet ulaşılmış sağlıklı bir pazarda karşı karşıyaydılar. Kent, şimdiye kadar görülmemiş bir biçimde burjuvazinin yalnızca kar amacıyla el koyduğu bir alana dönüşmüştü. Karşısında hiçbir otorite görmek istemeyen özel girişim istediği yeri seçip istediği biçimde fabrika ve konut kurabilir, insanları istediği gibi çalıştırıp istediği gibi barındırabilirdi. Mumford'un değerlendirmesine göre endüstri kentinin 3 temel unsurunun fabrika, demiryolu ve bakımsız konut oluşturuyordu. Dumanı, kömürü, hangarları ve depolarıyla kent merkezine giren demiryolu, kendisini izleyen fabrikalarla kent alanının büyük bir kısmını kaplıyor, havayı ve suyu hızla kirletip tepeler oluşturan artık maddelerle kenti bir savaş alanına çeviriyordu. İnsanlar bu boyutuyla hiçbir uygarlıkta karşılaşmadıkları bir konut sorunuyla karşı karşıyaydılar. Eski yapıların her bir odasında bütün bir aile yüksek kiralar karşılığı kalıyor, Liverpool'da nüfusun 1/5'i, Manchester'da 50 bin kişi, Londra'da 20 bin aile manzenlerde yaşıyordu.